Ayrım 2.
Köylü olmanın ne demek olduğunu anlasın diye sabahları ona mercimek çorbası içirmeliymişiz demişti dedi. Galip fincanları çalkalarken, temiz çatal bıçak, tabak ararken ve pastırma kokan buzdolabından plastik yiyeceklere benzeyen beyaz peynir ve zeytini çıkarırken ve çaydanlıkla ısıttığı suyla tıraş olurken rüyayı uyandıracak bir gürültü yapmayı düşünüyordu. Ama çıkmadı o gürültü. Demlenmemiş çayını içip bayat ekmek dilimleriyle kekikli zeytinleri masada yerken kapının altından alıp tabağının yanına uzattığı mürekkep kokulu gazetenin uykulu kelimelerini okuyup başka şeyler düşündü. Ama Celal'e ya da Konak sinemasına gidebilirlerdi. Celal'in köşe yazısına bir göz attı. Akşam sinemadan döndükten sonra okumaya karar verdi. Gözü okumakta ısrar ettiği için yazının bir cümlesini okuduktan sonra gazeteyi masanın üzerinde açık bırakıp kalktı, paltosunu giydi, çıkacaktı, içeri gitti. Elleri paltosunun tütün, bozukluk ve kullanılmış biletlerle dolu ceplerinde bir süre karısını dikkatle, saygıyla, sessizce seyretti. Dönüp hafifçe kapısını çekerek evden çıktı. Yeni paspaslanmış merdivenler ıslak toz ve kir kokuyordu. Dışarıda Nişantaşı bacalarının kömür ve mazot dumanıyla kararttığı soğuk ve çamurlu bir hava vardı. Ağzından çıkan buhar bulutlarını soğuğa üfleye üfleye yerlere dökülmüş çöp yığınlarının arasından yürüyüp dolmuş durağındaki uzun kuyruğa girdi. Karşı kaldırımda ceketini, yakalarını kaldırarak palto niyetine giyen bir ihtiyar, peynirliği kıymalıdan ayırarak satıcıdan poğaçasını seçiyordu. Galip birden bir koşu kuyruktan fırladı, köşeyi dönüp tezgahını bir kapı içinde kuran gazeteciye parasını verdi. Aldığı milliyeti katlayıp koltuğunun altına sıkıştırdı. Bir keresinde Celal'in alaycı bir sesle geçkince bir kadın okuyucusunu taklit ettiğini işitmişti. Ah Celal Bey, köşe yazılarınızı o kadar çok seviyoruz ki, bazen ben ve Muharrem sabırsızlıktan günde 2 tane milliyet alıyoruz. Taklitten sonra hep birlikte Galip, Rüya ve Celal gülerlerdi. Çok sonra tıp tıp başlayan pis bir yağmurla iyice ıslandıktan, bir itiş kakışla dolmuşa bindikten ve ıslak kumaş ve sigara kokan dolmuşla bir sohbetin açılmayacağını anladıktan sonra, Galip gazeteyi gerçek bir tiryaki gibi yalnız 2. sayfadaki köşe yazısının okunacağı küçüklüğe getirinceye kadar özenle ve keyifle katladı. Bir an pencereden dışarı dalgınlıkla bakıp Celal'in bugünkü köşe yazısını okumaya başladı. 2. Bölüm. Boğazın suları çekildiği zaman. Hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz, yazı hariç. İbn Zerhani. Boğazın sularının çekilmekte olduğunu fark ettiniz mi? Sanmıyorum. Bayram şenliğine çıkmış çocukların keyfi ve heyecanıyla birbirimizi öldürdüğümüz bugünlerde hangimiz bir şey okuyup dünyadan haberdar oluyor ki? Köşe yazarlarımızı bile dirsekleştiğimiz vapur iskelelerinde, kucak kucağa yuvarlandığımız otobüs sahanlıklarında, harflerin tir tir titrediği dolmuş koltukların da yarım yamalak okuyoruz. Ben haberi bir Fransız jeoloji dergisinde okudum. Karadeniz ısınıyor, Akdeniz soğuyormuş. Bu yüzden esneyerek yayılan deniz sahanlıklarının dibindeki muazzam mağaralara deniz suları boşalmaya, aynı tektonik kıpırdanmalar sonucu da Cebeli Tarık, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının tabanı yukarı çıkmaya başlamış. Boğaz kıyısında konuştuğumuz son balıkçılardan biri, eskiden demirlemek için bir minare boyu zincir attığı sularda, şimdi teknesinin karaya oturduğunu söyleyerek sordu. Başbakanımız bu konuyla ilgilenmiyor mu hiç? Bilmiyorum. Bildiğim giderek artan bir hızla ilerlediği açıklanan bu gelişmenin yakın gelecekteki sonuçlarıdır. Besbelli kısa bir zaman sonra bir zamanlar boğaz dediğimiz o cennet yer, kara bir çamurla sıvalı kalyon leşlerinin, parlak dişlerini gösteren hayaletler gibi parladığı bir zifiri bataklığa dönüşecek. Sıcak bir yaz sonunda ise bu bataklığın küçük bir kasabayı sulayan alçak gönüllü bir derenin tabanı gibi yer yer kuruyup çamurlaşacağını, hatta binlerce geniş borudan şelaleler gibi gürül gürül akan lağımların suladığı yamaçlarda otların ve papatyaların yeşereceğini tahmin etmek zor değil. Kız Kulesi'nin bir tepenin üstünde korkutucu gerçek bir kule gibi yükseleceği bu derin ve vahşi vadide yeni bir hayat başlayacak. Ellerinde ceza fişleri oradan oraya koşan belediye memurlarının bakışları arasında eskiden Boğaziçi denen bu boşluğun çamurunda kurulmaya başlayacak yeni mahallelerden söz ediyorum. Gecekondulardan, salaş, bar, pavyon ve eğlence yerlerinden, atlı karıncalı lunaparklardan, kumarhanelerden, camilerden, derviş tekkeleri ve Marksist fraksiyon yuvalarından ve kapkaççı plastik atölyeleriyle naylon çorap imalathanelerinden. Bu kıyametimsi kargaşanın içinde şirketi hayriyeden kalma yan yatmış gemileşleriyle gazoz kapağı ve deniz anası tarlaları görülecek. Suların bir anda çekildiği son günde karaya oturmuş Amerikan transatlantikleriyle yosunlu iyon sütunları arasında açık ağızlarıyla tarih öncesinden kalma bilinmeyen tanrılara yalvaran Kelt ve Likyalı iskeletleri olacak. Midye ile kaplı Bizans hazineleri, gümüş ve teneke çatal bıçaklar ve bin yıllık şarap fıçıları ve gazoz şişeleri ve sivri burunlu kadırga leşleri arasında yükselecek bu medeniyetin, antik ocak ve lambalarını yakacak enerjiyi uskuru bir bataklığa saplanmış köhne bir Roman petrol tankerinden alacağını da hayal edebiliyorum. Ama asıl hazırlıklı olmamız gereken şey, bütün İstanbul'un koyu yeşil lağım şelaleleriyle sulayacağı bu lanet çukurda, tarih öncesinin yer altından fokurdayan zehirli gazlar, kuruyan bataklıklar, yunus, kalkan ve kılıç leşleri ve yeni cennetlerini keşfeden fare orduları içerisinde çıkacak yepyeni bir salgın hastalığıdır. Biliyorum ve uyarıyorum. O gün dikenli tellerle karantinaya alınacak bu hastalıklı bölgede olup biten felaketler hepimizin içine işleyecek. Bir zamanlar boğazın ipek sularını gümüş gibi ışıltatan mehtabı seyrettiğimiz balkonlardan gömülemedikleri için alelacele yakılan ölülerden çıkan mavimsi dumanın aydınlığını seyredeceğiz artık. Boğaz kıyılarındaki erguvan ve hanım ellerinin bayıltıcı serinliğini koklayarak rakı içtiğimiz masalarda çürüyen ölülerin genzimizi yakan o küfle karışık kekre kokusunun tadını alacağız. Balıkçıların sıra sıra dizildiği o rıhtımlarda boğaz akıntılarının ve bahar kuşlarının huzur veren şarkılarını değil, bin yıl süren genel aramaların korkusuyla denize dökülmüş çeşit çeşit kılıçları, hançerleri, paslanmış pala ve tabanca tüfekleri ele geçirip ölüm korkusuyla birbirine girenlerin haykırışları duyulacak. Bir zamanlar deniz kıyısındaki köylerinde yaşayan İstanbullular, akşam evlerine yorgun argın dönerlerken, yosun kokusunu duymak için otobüs pencerelerini fayrap açmayacaklar. Tam tersi, çürümüş ölü ve çamur kokusu sızmasın diye alevlerle aydınlanan aşağıdaki o korkunç karanlığı seyrettikleri belediye otobüslerinin pencere kenarlarına gazete ve kumaş parçaları sıkıştıracaklar. Baloncu ve kağıt helvacılarla birlikte toplaştığımız kıyı kahvelerinde, bundan sonra donanma şenliğine değil, meraklı çocukların kurcalayıp kendileriyle birlikte havaya uçurdukları mayınların kan kırmızısı aydınlığına bakacağız. Ekmek paralarını fırtınalı denizin kumsallara getirip attığı Bizans mangırları ve boş konserve kutularını toplamakla kazanan lodosçular, bir zamanlar sel sularının kıyı köşelerindeki ahşap evlerden kopartıp boğazın derinliklerine yığdığı kahve değirmenlerinden, kuşları yosun tutmuş guguklu saatlerden ve midyelerin zırhıyla kaplanmış kara piyanolardan çıkaracaklar artık. İşte o günlerin birinde ben dikenli teller içinden bu yeni cehennemin içine kara bir kadillakı bulmak için bir gece yarısı süzüleceğim. Kara kadillak. Bundan 30 yıl önce ben bir acemi muhabirken serüvenlerini izlediğim ve patronu olduğu bir batakhanenin girişindeki iki İstanbul resmine hayran olduğum bir Beyoğlu haydutunun, gangster demeye dilim varmıyor, caka arabasıydı. Arabanın İstanbul'da birer eşi o zamanların demir yolu zengini Dağdelen ile Tütün Kralı Maruf da vardı. Son saatlerini bir hafta tefrika ederek hikaye ettiğimiz ve biz gazetecilerin efsaneleştirdiği haydutumuz bir gece yarısı polis tarafından sıkıştırılınca sevgilisiyle bir iddiaya göre esrar sarhoşluğundan, bir iddiaya göre de bilerek atını uçurma süren eşkıya gibi akıntı burnundan kadillakı ile birlikte boğazın karanlık sularına uçmuştu. Dalgıçların deniz gibi akıntısında günlerce arayıp bulamadıkları, gazetelerin ve okuyucuların da kısa bir süre sonra unuttukları kadillakı nerede bulacağını ben şimdiden kestirebiliyorum. Orada eskiden boğaz denilen yeni vadinin derinliklerinde, içine yengeçlerin yuva yaptıkları 700 yıllık ayakkabı ve çizme tekleri ve deve kemikleri ve bilinmeyen sevgiliyle yazılmış aşk mektuplarıyla dolu şişelerin işaret ettiği çamurlu bir uçurumun aşağılarında, elmaslar, küpeler, gazoz kapakları ve altın bileziklerin parladığı sünger ve midye ormanlarıyla kaplı yamaçların gerisinde bir yerde, çürümüş bir mavna leşinin içine alelacele kurulmuş eroin laboratuvarının, ve kaçak sucukçuların kestikleri beygir ve eşeklerin kova kova kanıyla suladıkları İstiridye ve deniz minareli kumluğun az ötesinde olacak. Eskiden sahil yolu denilen, şimdi ise daha çok bir dağ yoluna benzeyen asfalttan geçen arabaların kornalarını dinleyerek indiğim leş kokulu bu karanlığın sessizliğinde arabayı ararken, içlerinde boğuldukları çuvallardaki iki büklüm durumlarını hala koruyan saray kumpasçılarının ve haçlarına ve asalarına sarılı Ortodoks papazlarının bileklerine gülle bağlı iskeletlerine rastlayacağım. Tophane rıhtımından Çanakkale'ye asker gönderen Gül Cemal vapurunu torpillemek isterken uskuru balıkçı ağlarını, burnu da yosunlu kayalara çarptıktan sonra deniz dibine çöken İngiliz denizaltısının soba borusu gibi kullanılan periskobundan çıkan mavimsi dumanları görünce oksijensizlikten ağzı açık kalmış İngiliz iskeletlerinin temizlendiği ve kadifeyle kaplı albay koltuğunda Çin porselenleriyle akşam çeyin artık Liverpool tezgahlarında iman edilmiş yeni yuvalarına huzurla alışan vatandaşlarımızın içtiğini anlayacağım. Karanlığın içinde daha ötede Kaiser Wilhelm'e bağlı bir zırhlının paslı çapası olacak. Sedefleşmiş bir televizyon ekranı bana göz kırpacak. Yağmalanmış bir ceneviz hazinesinin artıklarını, ağzı çamurla tıkanmış kısa namlulu bir topu, yıkılıp kaybolmuş bazı devlet ve kavimlerin midyeyle kaplı tasvir ve putlarıyla burun üstü duran pirinç bir avizenin patlak ampullerini göreceğim. Gittikçe aşağılara inerek çamur ve kayalar içinde yürürken zincirli küreklerin başında sabırla oturup yıldızları gözleyen köle iskeletlerini seyredeceğim. Yosun ağaçlarından sarkan gerdanlık. Gözlük ve şemsiyelere dikkat etmeyeceğim belki ama inatla hala ayakta dikilen muhteşem at iskeletlerine bütün silah, zırh ve takım ve taklavatlarıyla binen haçlı şövalyelerine bir an dikkat ve korkuyla bakacağım. Üzeri midyelerle kaplı sembol ve silahlarıyla haçlı iskeletlerinin hemen yanı başlarında duran kara kadillakı beklediklerini o zaman korkuyla anlayacağım. Nereden geldiği anlaşılamayan fosforlu bir ışıkla arada bir belli belirsiz aydınlanan kara kadillağı ağır ağır, korkuyla, yanı başındaki haçlı muhafızlarından izin alır gibi saygıyla yaklaşacağım. Kadillağın kapısının kulplarını zorlayacağım. Ama baştan aşağı midye ve deniz kestaneleriyle kaplı araç bana geçit vermeyecek. Sıkışmış ve yeşilimsi pencereleri yerlerinden hiç oynamayacak. O zaman cebimden tükenmez kalemimi çıkarıp sapıyla camlardan birini kaplayan fıstıki yeşil yosun tabakasını yavaş yavaş kazıyacağım. Gece yarısı bu korkunç ve büyülü karanlıkta kibritimi yakınca arabanın haçlı zırhları gibi hala parlayan güzelim direksiyonunun, nikelajlı sayaçlarının, ibre ve saatlerinin madeni ışığında haydutla sevgilisinin bilezikli ince kollarıyla ve yüzüklü parmaklarıyla birbirlerine sarılarak ön koltukta öpüşen iskeletlerini göreceğim. Yalnız iç içe geçen çene kemikleri değil, kafa tasları dönümsüz bir öpüşle birbirine kaynaşmış olacak. O zaman kibritimi bir daha yakmadan gerisin geriye şehrin ışıklarına dönerken felaket anlarında ölümü karşılamanın en mutlu yolunun bu olduğunu düşünerek uzak bir sevgiliye acıyla sesleneceğim. Canım, güzelim, kederlim, felaketler zamanı gelip çattı, gel bana. Nerede olursan ol gel. İster sigara dumanıyla dolu bir yazıhanede, ister çamaşır kokan bir evin soğanlı mutfağında, ister dağınık mavi bir yatak odasında. Nerede olursan ol. Vakit tamam. Gel bana. Yaklaşan korkunç felaketi unutmak için perdeleri çekili yarı karanlık bir odanın sessizliğinde, bütün gücümüzle birbirimize sarılarak ölümü beklemenin zamanı geldi artık. 3. Bölüm. Rüyaya selam söyle. Dedem bu topluluğa aile adını veriyordu. Rilke. Karısının kendisini terk edeceği günün sabahında koltuğunun altında az önce okuduğu gazete Galip Baba Ali yokuşundaki yazıhanesine çıkan han merdivenlerini tırmanırken yıllar önce rüyayla kaba kulak oldukları zaman annelerinin onları götürdüğü o sandal gezilerinin birinde boğazın derinliklerine düşürdüğü yeşil tükenmez kalemini düşünüyordu. Aynı günün gecesinde ise rüyanın kendisini terk ederken bıraktığı mektubu incelerken mektubun yazıldığı yeşil tükenmezin suya düşen tükenmezin bir eşi olduğunu hatırlayacaktı. Suya düşen kalemi Celal 24 yıl önce Galip'e çok sevdiğini görünce kullansın diye bir haftalığına vermişti. Kaybolduğunu öğrenince de sandaldan denize düştüğü yeri sorup cevabını dinledikten sonra kayıp sayılmaz demişti Celal. Boğazın neresine düştüğünü biliyoruz çünkü. Galip yazıhanesine girerken ayrıntılarını yeni okuduğu o felaket gününde Celal'in kara kadillağın camındaki fıstıki yosunları kazıyacağı tükenmezin cebinden çıkaracağı bir başka tükenmez olmasına şaştı. Çünkü yılların, yüzyılların ötesinden gelen ayrıntıların buluşması, tıpkı öngördüğü o çamurlu Boğaziçi Vadisi'nde Olimpli Bizans paralarıyla Olimpos gazozunun kapaklarının buluşması gibi. Celal'in her fırsatta yazılarında keyifle kullandığı bir izlekti. Tabii son görüşmelerinin birinde ileri sürdüğü gibi hafızası iyice gerilememişse. Hafızanın bahçesi çoraklaşmaya başlayınca demişti o son akşamların birinde Celal, insan elde kalan son ağaçların ve güllerin üzerine şefkatle titrer. Kuruyup gitmesinler diye sabahtan akşama kadar onları sulayıp okşuyorum. Hatırlıyorum, hatırlıyorum ki unutmayayım. Melih amca Paris'e gittikten ve Vasıf kucağında akvaryumla geri döndükten bir yıl sonra babayla dedenin Melih amcanın Babali'deki avukatlık yazıhanesine gidip bir at arabasına yükledikleri eşyaları ve dosyaları Nişantaşı'na çıkarıp apartmanın çatı katına yerleştiklerini Galip Celal'den dinlemişti. Daha sonraları Melih amca yeni ve güzel karısı ve Rüya ile Maghrib'den döndükten sonra İzmir'deki kayınpederiyle giriştiği kuru incir işini batırdıktan ve ailenin işlerini batırmasın diye şekerci ve eczacı dükkanlarına sokulmadıktan sonra yeniden de avukatlık yapmaya karar verince müşterilerini etkiler diye bu eşyaları yeni yazıhanesine taşıtmış. Yıllar sonra geçmişi alayla ve öfkeyle andığı gecelerin birinde Celal'in Galip ile Rüya'yı anlattığına göre bu iş için gelen ve buzdolabı ve piyano taşımak gibi ince işlerde uzmanlaşan hamallardan biri eşyaları 22 yıl önce çatı katına yerleştiren aynı hamalmış. Yıllar onun yalnızca kafasını kabaklaştırmış. Vasıf'ın bir bardak su verip dikkatle seyrettiği bu hamaldan 21 yıl sonra Melih amca, Galip'in babasına göre müvekkillerinin düşmanlarıyla değil, tüpedüz müvekkilleriyle boğuştuğu için Galip'in annesine göre elden ayaktan kesilip bunayıp kanunları ve dava tutanaklarını ve içtihat çiftlerini lokanta listeleri ve vapur tarifeleriyle karıştırdığı için, Rüya'ya göre ise kızıyla yeğeni arasında olacakları sevgili babası daha o zamandan kestirdiği için avukatlık yazıhanesini o günlerde daha damadı değil de yalnızca yeğeni olan Galip'e bırakmaya razı olmuş. Yazıhane ile birlikte eski eşyalar da Galip'e böylece geçmişti. Neden ünlü oldukları kadar adları da unutulmuş bazı batılı hukukçuların çıplak başlı portreleriyle yarım yüzyıl öncesinin hukuk mektebinin hocalarının fesli resimleri, davalıları ve davacıları ve hakimleri, çoktan ölmüş dava dosyaları, bin zamanlar akşamları üzerinde Celal'in çalıştığı ve sabahları annesinin elbise patronu kopya ettiği yazıhane ve bu yazıhanenin köşesinde bir iletişim aracından çok ağır, hantal ve uğursuz bir savaş aracı gibi duran iri kara telefon. Telefonun arada bir kendi kendine çalan zili uyarmaktan çok korkuturdu. Zift rengindeki ahizesi küçük bir halter gibi ağırdı. Numarası çevrilince Karaköy, Kadıköy vapur iskelesinin eski turnikeleri gibi melodiyle gıcırdanarak söylenir. Kimi zaman çevrenin istediği değil, kendi istediği yere bağlardı. Evin numarasını çevirdikten hemen sonra Rüya telefonu açınca Galip şaşırdı. Uyandın mı? Rüya'nın kendi hafızasının kapıları kapalı bahçesinde değil de herkesin bildik dünyasında gezinmesinden memnundu. Telefonun durduğu masayı, dağınık odayı, Rüya'nın duruşunu gözünün önüne getiriyordu. Masanın üzerine bıraktığım gazeteyi okudun mu? Celal eğlenceli bir şeyler yazmış. Okumadım dedi Rüya. Saat kaç? Geç yattın değil mi? Dedi Galip. Kahvaltını kendin yapmışsın dedi Rüya. Seni uyandırmaya kıyamadım dedi Galip. Rüyanda ne görüyordun? Gece geç saat koridorda bir kara fatma gördüm dedi Rüya. Karadeniz'de görülen serseri bir mayının yerini gemicilere duyuran radyodaki sesin alışkanlığıyla ama telaşla da ekledi. Mutfak kapısıyla koridordaki kalorifer arasında saat 2'de iri bir şey. Bir sessizlik oldu. Bir taksiye atlayıp hemen geleyim mi dedi Galip. Perdeler çekilirken ev korkunç oluyor dedi Rüya. Akşam sinemaya gidelim mi dedi Galip. Kona, dönüşte de Celal'e uğrarız. Rüya esnedi. Uykum var. Uyu dedi Galip. İkisi de sustular. Galip telefonu kapamadan önce Rüya'nın belli belirsiz bir daha esnediğini duydu. Sonraki günlerde bu telefon konuşmasını defalarca yeniden hatırlamak zorunda kaldığında Galip yalnız bu belirsiz esneyişin değil, konuştukları sözlerin de ne kadarını işittiğine karar veremez olacaktı. Rüya'nın söylediklerini hep değiştirerek ve kuşkuyla hatırladığı için sanki konuştuğum Rüya değil de bir başkasıydı diye düşünüyor ve o başkasının kendisini aldattığını kuruyordu. Başka bir zamanda Rüya'nın söylediklerini işittiği gibi söylediğini ama o telefon konuşmasından sonra Rüya'nın değil yavaş yavaş kendisinin bir başkası olduğunu düşünecekti. Yanlış işittiğini ya da hatırladığını sandığı şeyi yeni kişiliğiyle yeniden kuruyordu. Kendi sesinin de bir başkasının sesi olarak dinlendiği o günlerde Galip bir telefon hattının iki ucundaki iki kişinin birbirleriyle konuştukça kendilerinden bambaşka iki kişiye dönüşebileceklerini çok iyi anlayacaktı çünkü. İlk başlarda ise daha basit bir akıl yürütmeyle her şeyin eski telefon cihazından kaynaklandığını düşünmüştü. Hantal araç bütün gün çalmış, bütün gün kullanılmıştı çünkü. Rüya ile konuştuktan sonra Galip'i ilk ev sahibesiyle mahkemelik olan bir kiracı aradı. Sonra yanlış bir numara. İskender telefon edene kadar iki kere daha yanlış bir numara aradı. Bir kere de Celal Bey'in akrabası olduğunuzu bilen, onun telefon numarasını soran biri. Siyasete bulaşmış oğlunu hapisten kurtarmak isteyen bir baba ile hakime verilecek rüşvetin neden karardan önce verilmesi gerektiğini soran bir demir tüccarından sonra arayan İskender de Celal'e ulaşmak istiyordu. İskender Galip'in lise arkadaşı olduğu ve o yıllardan beri hiç görüşmedikleri için önce geride kalmış 15 yıldan hızla söz etti. Rüya ile evlendiği için onu kutladı birçokları gibi. Zaten sonu da böyle olacağını bildiğini söyledi. Şimdi bir reklam şirketinde yapımcıydı. Celal'i Türkiye üzerine program yapan BBC televizyoncularıyla görüştürmek istiyordu. Türkiye'nin durumu üzerine Celal gibi her şeye bulaşmış 30 yıllık bir köşe yazarıyla kameranın karşısında görüşmek istiyorlar. İskender televizyon takımının politikacılar, iş adamları ve sendikacılarla görüştüklerini ama en ilginç Celal'i buldukları için mutlaka görmek istediklerini gereksiz ayrıntılarla anlatıyordu. ''Merak etme'' dedi Galip, ''ben onu sana hemen bulurum.'' Celal'e telefon etmek için bir bahane bulduğu için sevinçliydi. ''Gazetedekiler iki gündür beni ekiyorlar galiba'' dedi İskender. ''Seni onun için aradım. İki gündür Celal bir türlü gazetede olmuyor. Bir şeyler dönüyor galiba.'' Celal bazen 3-5 günlük süreler için adresini ve telefonunu herkesten sakladığı, İstanbul'un bilinmeyen bir yerindeki gizli evlerinden birine kendini kapatırdı. Ama Galip'in onu bulacağından kuşkusu yoktu hiç. ''Merak etme'' dedi bir daha. ''Ben onu sana hemen bulurum.'' Akşama kadar bulamadı. Gün boyunca evine ve Milliyet gazetesine her telefon edişinde Galip, telefonu Celal açınca sesini değiştirip onunla bir başkasının kimliğiyle konuşmanın hayallerini kurdu. Hep birlikte Rüya, Celal, Galip oturup bazı okuyucuları ve hayranları radyo tiyatrosundan çıkma seslerle taklit ettikleri akşamlarda çıkardığı sesle Galip, ''Bugünkü yazınızın özel anlamını tabii ki kavradım kardeşim.'' diyecekti. Ama gazeteye her telefon edişinde aynı sekreter aynı cevabı verdi. ''Celal Bey daha gelmedi.'' Gün boyunca telefonla boğuşurken Galip yalnızca bir kere sesiyle karşısındakini şaşırtabilmenin tadını çıkardı. Akşamüstü geç saatlerdeydi. Celal'in yerini bilir diye telefon ettiği Hale hala onu akşam yemeğine çağırdı. Galip'le Rüya da gelecek deyince Galip halasının seslerini gene karıştırıp kendisini Celal sandığını anladı. ''Ne fark eder?'' dedi Hale hala. ''Yanlışını anladıktan sonra. Hepiniz benim vefasız evlatlarımsınız. Hepiniz aynısınız. Sana da telefon edecektim.'' Koltuklara sivri tırnaklarını geçiriyor diye kara kedisi kömürü azarladığı sesle Galip'i arayıp sormadığı için azarladıktan sonra akşam yemeğine gelirken Alaaddin'in dükkanına uğrayıp Vasıf'ın Japon balıkları için yem almasını söyledi. Balıklar Avrupa yemden başkasını yemiyorlarmış. Alaaddin de tanıdıktan başkasına vermiyormuş. ''Bugünkü yazısını okudunuz mu?'' diye sordu Galip. ''Kimin?'' dedi halası alışkanlık olmuş bir inatla. ''Alaaddin'in mi?'' ''Hayır, Milliyet'i amcan bilmecelerini çözsün, Vasıf da makasıyla kesip oyalansın diye alıyoruz. Celal'in yazısını okuyup da oğlumuzun ne hallere düştüğünü görüp dertlenelim diye değil.'' ''Rüya'yı o zaman akşam için siz arayıp çağırın.'' dedi Galip. ''Benim fazla vaktim olmayacak.'' ''Unutma.'' dedi Hale hala, Galip'e verdiği görevi ve yemek saatini hatırlatarak. Sonra bu akraba toplantılarının değişmeyen yemek listesi gibi değişmeyen kadrosunu da günlerdir beklenen bir futbol maçının bilinen oyuncularını dinleyicileri iştahlandırmak için ağır ağır okuyan radyo spikeri gibi saydı. Annen, Suzan yengen, Melih amcan, gelirse Celal ile tabii baban, kömürle Vasıf ve Hale halan. Takımları noktalamak için attığı öksürüklü kahkahayı atmamıştı ama. Senin için puf böreği yapacağım dedikten sonra telefonu kapatmıştı.